Ayrım 5. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 62. 14. İçeri girdiğimde göz aşina bey barda bir kadınla oturmaktaydı. Selamlaştık, onlara teğet geçip dipteki masaya iliştim. Barın köşesindeki masada orta yaşlı, kıçı oturduğu sandalyeye sığmayarak, sandalyenin her iki yanından sarkan, çok şişman, kıvırcık kısa saçları kırlaşmış bir adam, karşısında 12-13 yaşlarında bir oğlan. Adamın önünde rakı var, oğlanın önünde kutu kola, içinde kamış. Konuşmuyorlar. Gri gömlek, boyun bağı, lacivert ceket, koyu gri pantolonundan hemen anlaşılıyor ki okuldan çıkıp gelmiş buraya çocuk. Önüne bakarak kolasını içiyor. Adamın gözü pencereyi, camı delmiş ıraklara bakıyor. Dolma parmakları masanın üstündeki rakı kadehini olduğu yerde usul usul döndürüyor. Göz aşina bey her yeni tanıdığı kadına anlattığı fıkraları sıralamakta. Tombul memeleri bluzundan dışarı fırladı fırlayacak, uzun saçları simsiyah boyalı, tırnakları mor ojeli, buraya kuaförden geldiği dan diye belli olan, kalın belli, çan etekli kadın, en kötü fıkralara bile deli gibi uzun uzun gülüyor, göz aşina beyle kadeh tokuşturuyor. Daha ben bir şey söylemeden ambul masama su, bir küçük beyaz şarap ve beyaz peynir getirdi. Ekmek kızarttırıyorum abi. Teşekkür ederim Ambul. Göz aşina bey derin çalışmalarda. Sorma abi, öğlenden beri buradalar. Kadın kafayı buldu. Uçara kaçara gülüyor. Abim bu akşam bunu götürür dedi kulağıma yanaşarak. Göz aşina beyin bir götürme çabasına ihtiyaç yok. Kadın kalk gidelim mertebesine erişmiş durumda diye fısıldadım. Gülümseyerek uzaklaştı Ambul. Sandalye kıçına küçük gelen adam bir sigara yaktı. Rakısından bir fırt aldı. Bir kola daha ister misin oğlum? Olumsuzca başını salladı çocuk. Başka bir şey? Diyerek elindeki boşalmış teneke kola kutusunu ezip bükmeye koyuldu. Yapma oğlum şunu. En sinirlendiğim şeyi biliyorsun dedi. Heybetli kıçı altında sandalyeyi yok etmiş adam. ''Benim en sevdiğim şey.'' diye yanıt verdi çocuk ve katır kutur sesler çıkararak teneke kutuyu katlama terörist eylemini sürdürdü. ''Evladım, bana bir tek rakı daha.'' diye ambule seslendi geniş pantolonu kendisine çok dar gelen adam. Çengelbulmaca Nuri ve bağlantılı Fikret birlikte girdiler kapıdan, neşeleri yerinde, kafaları kıyak. Uzaktan selam verip barın köşesine oturdular. Eğer barda kadın varsa Fikret masaya oturmaz, derhal bara konuşlanır ve bir iki kadeh yuvarladıktan sonra o kadına asılır. Kadının yanında başka bir erkek olması onu hiç ilgilendirmez. O kadını o adamın ellerinden söküp alacağına giderek inanmaya başlar kadehler ilerledikçe. Göz aşina bey onlara soğuk bir selam salladı, kadına daha da yaklaştı. Soğuk selamı iyi akşamlar diyerek gülerek, ''Hadi gene iyisiniz göz aşina bey.'' demek istercesine alaycı yanıtladı Fikret. Sonra da kadına dönüp gayet centilmence ''İyi akşamlar hanımefendi.'' dedi. ''Dublesi tek gibiye, pasajdan geliyoruz, vodkalı bira içtik. Sonra beyaz şaraba geçtik. Midye, kokoreç derken kırmızı şaraba döndük.'' derken Çengelbulmaca Nuri sözünü kesti. ''Birinci şişe kırmızı şaraptan sonra bir ara gene vodkalı bira içtik.'' ''Evet, yani şimdi sence biz neyle devam edelim? Rakıdan mı gidelim?'' diye tamamladı sözünü Fikret. ''Bu alkol kokteylinizden sonra rakı biraz ters olur abi. Bence siz kırmızı şaraptan devam edin. Finalde muz likörüne geçersiniz.'' diyerek kırmızı şarap sundu dublesi tek gibi. Göz aşina bey onların bara çöreklenmesinden tedirgin olarak Fikret ve Nuri'ye hafif kıçını dönüp kolunu kuaförden çıkıp buraya geldiği hemen belli olan kadının kalın beline doladı. Kadın durup dururken kahkaha attı. ''Ne kadar güzel gülüyorsunuz.'' diye gülümsedi kadına Fikret ve şarap kadehini ona doğru kaldırdı. ''Şerefinize.'' Kadın da kaldırdı kadehini. ''Hepimizin şerefine.'' Göz aşina bey de mecburen kaldırdı. Hepsi aynı anda diklediler kadehleri. Lacivert ceketli çocuk teneke kola kutusunu ezip büküp bir kibrit kutusu boyutuna getirdikten sonra yeni kola istedi. Asma suratını oğlum, göndereceğim ben seni tatile. Önce birlikte Marmara Adası'na eve gidelim. Biraz orada kalırsın. Ondan sonra göndereceğim ben seni Bodrum'a. Ben Marmara Adası'nı sevmiyorum. Bütün arkadaşlarım Bodrum'a gidecekler. Marmara Adası'nda hiç arkadaşım yok. Babaannemle oturduğum yerde de yok. Arkadaşlarımla olmak istiyorum. Arkadaşlarım olsun istiyorum. Senin hiç arkadaşın yok mu baba? Eskiden vardı. Büyüyünce kalmıyor ve çok gerekmiyor, diye yanıt verdi. Pantolonu sandalyeyi bir puf minder gibi kaplamış adam sigara yaktı. Rakı kadehini olduğu yerde çevirmeye koyuldu. Bağlantılı Fikret, mor ojeli kadına tamamen yazılmış, kadının göz aşina beyle konuşmasını, ilişkisini kesmiş, bardaki muhabbeti bir monoloğa dönüştürmüş durumda. Bilemezsiniz hanımefendi, bu bardan kimler geldi, kimler geçti. Hayvan İlhan abi vardı derken Fikret, gayet sıkıntılı göz aşina bey konuşmaya bir yerden girmek derdiyle çan etekli kadının beline daha da sarılarak, ''Evet, şu köşede otururdu rahmetli.'' diye Fikret'in sözünü kesip bambaşka bir konuya yelken açacakken bar bozan Fikret itiraz etti. ''Hayır, alakası yok. Hayvan İlhan abi köşede oturmazdı. Şu üçüncü sandalyede otururdu. Köşede Arap Nusret abi otururdu.'' ''Evet, hayvan İlhan abi üçüncü sandalyede otururdu.'' dedi Nuri. Dublesi tek gibi onu onayladı. Göz aşina bey, memeleri bluzundan fırlayası kadınla başka ve özel şeyler konuşmak, onu bir an önce eve götürmek derdindeyken Fikret işe limon sıkıyordu. ''Niye ismi hayvan İlhan?'' diye sordu gülmekten rimeli akmış beli kalın kadın. Göz aşina bey, ''Çok iri yarı olduğu için'' diyerek konuyu kapatıp gülmekten rimeli akmış kadınla başka şeyler konuşmaya domuzlanırken Fikret gene girdi topa. ''Hayır efendim, alakası yok. İlhan abi gençliğinde top oynarken günde iki maça çıkarmış. Arka arkaya dört devre. 180 dakika oynuyor yani. Onun için hayvan İlhan demişler.'' ''Kalkalım mı?'' diye sordu göz aşina bey alçak sesle mor ojeli kadına. ''Yo yo, burası çok eğlenceli'' diyerek anlamsız bir kahkaha attı çan eteğini diz üstüne çeken kadın. İkinci kolayı bitiren lacivert ceketli çocuk teneke kutuyu ezip bükmeye başladı. ''Yapma oğlum, sinir bir şey bu'' diyerek çekti aldı çocuğun elinden kutuyu. Okkalı kıçı sandalyenin imanını gevreten adam. ''Annem ne zaman gelecek baba?'' diye sordu çocuk. Bir an duraladı adam, sonra yanıtladı. ''Gelmez artık o. Almanya'da yaşamayı seviyor.'' Adam rakısını dikledi. ''Biz niye aynı evde oturmuyoruz baba?'' Adam sustu. Derin bir nefes çekti sigarasından, burnundan üfledi dumanı, sonra konuştu. ''Benim çok derbeder bir hayatım var oğlum. Benim ev senin yaşayabileceğin bir yer değil.'' ''Bir kerecik de göremez miyim?'' Gözleri yaşardı adamın. ''Görebilirsin tabii oğlum. Kalk gidelim. Ayrıca Marmara Adası'na gitmiyoruz. Birlikte Bodrum'a gidiyoruz.'' Adam kıçını sandalyeden kaldırdı. ''Oh!'' diye guruldadı sandalye, sanki kumruymuş gibi. Baba oğul el ele çıktılar kapıdan. ''Çocuk adama baba diyor ama ona hiç benzemiyor. Çocuk bu adamdan değil galiba.'' ''Anne Almanya'da, çocuk ninesiyle oturuyor falan, durum karışık yani.'' diye söylendi Fikret ve aniden yerinden kalkıp çan eteği iki baldırının arasına toplamış, buraya kuaförden geldiği Dan diye belli olan kadının önünde saygıyla eğilerek, ''Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?'' dedi. Ortada ne müzik ne pist varken. 15. Nisan'ın 12'si, sabah uyandım, Karagöz ve boş verin beniye yem vereceğim. Kumrular denizlikte değil, arka odanın penceresinin denizliğindeler. Pencereden pencereyi uçmayı başarmışlar. Orada pineklemekteler. Aferin lan çocuklar, benim kuş uçurtma dersleri almama gerek kalmadı. Şaşkın şaşkın bakınıyorlar bana. Abi biz buraya nasıl geldik gibi bir angut bakış var gözlerinde. Bu sabah hayatlarının ilk uçuşunu gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Madem uçmayı öğrendiler, niye yuvalarına geri dönmüyorlar? Nereye boca edeceğim yani ince kıyım ekmeği? Ben yuvaya geri dönmeyi denemek istiyorum diye gugurukladı Karagöz. Saçmalama, oradan buraya zor ulaştık. Ayrıca sen yolun ortasında aşağı düştün, oradan buraya uçmak için bir saat uğraştın diye payladı kardeşini boşverin beni. Evet ama karnım acıktı, yemleri oraya koyacak, su orada. Bulundukları arka oda penceresi denizliğine boşalttım ekmek kırıntılarını. Ürktülerse de benden kaçmadılar, uçmadılar. Uçamadılar. Denizliğin elime uzak köşesine kaçıştılar. Uzaklaştım pencereden. Oh, bunu iyi akıl etti diye gukladı Karagöz. Boş verin beni yanıt vermeden, guruldamadan yemeğe koyuldu. Karnını doyuran Karagöz gene guruldadı. Susadım, su karşı tarafta kaldı. Tamam, acele etme, oraya uçmayı deneyeceğiz. Kumrular arka oda penceresi denizliğinde pinekliyorken o ziyaretçi kumru gene geldi. Baba mı, bir akraba mı, yoksa sadece kumrusal duygularla mı geliyor? Genel giderlere katılmam beylerin mutfak penceresi denizliğine kondu. Onların yemlerinden otlanmaya gelen adi bir kumru mu bu? Sonunda benden ürkerek kaçtı. Sabah ben uyurken o mu gelip öğretti onlara uçmayı? Dün gece şöyle düşünmüştüm. Kendilerini tavuk sanmaları da olası ve fakat kümes ve gezinti alanı ne kadar dar. Bugün 1,5 metreyi uçarak kanatlarının ne işe yaradığını öğrendiler. Yarın ne olacak bilmiyorlar, henüz Beyoğlu'nu tanımıyorlar. Ben su kabının olduğu yere uçmayı deneyeceğim, anlamında gurultular çıkardı Karagöz. Kumruca'da aşağı yukarı ne bok yersen ye anlamına gelen argo guruldamalarda bulundu boş verin beni. Karagöz attı kendini boşluğa, düşer gibi olurken birden kanat çırpıp yükseldi, kondu su kabının yanına. Naber anlamına gelebilecek kısa bir gurultu çıkardı, boş verin beniye bakarak, kasılarak. Su içmeye koyuldu. Bunun üzerine boş verin beni de bıraktı kendini boşluğa, uçamadı öbür pencereye, aydınlık boşluğuna düştü. Tavuk gibi dolanmaya başladı zeminde. Kumruca'da hastiktir anlamına gelebilecek garip bir ses çıkardı. Ne olacak şimdi gurultusunda bulundu. Kanatlarını çırp yükselmeye uğraş diye yanıtladı kardeşi. Birden kanatlarını çırpıp yükseldi, o da ulaştı su kabının bulunduğu pencereye. Uçabiliyorum sevinçli gurultusunu edip su içmeye koyuldu. Evet uçabiliyoruz diyen uzun ve neşeli gurultular üretti Karagöz. Gurultuyu kesip kana kana su içtiler. 16. İstiklal Caddesi her zamanki gibi geliş gidiş, gürül akış ve tokuş tukuş halinde. Sağ cebimde cüzdanım var avucumun içinde, sol elim sol cebimde cep telefonumu tutuyor. İki elim cebimde, ona buna omuz atarak yürüyorum. El cepten çıkarılamaz bir duruma dönüştü Beyoğlu. Çıkardığın zaman cepte ne varsa anında araklıyorlar, kapıp kaçma seven, bunu iş edinmiş, böyle bir kazancı bir iş yapmaktan daha uygun bulan arkadaşlar. Bu genel işsizliğin sorunudur, o ne yapsın diyerek kapkaççılığı savunan tipler var. Tip diyelim ki salak, tipten geçtim, bunu dünya görüşü olarak savunan insansever dernekler var. İşsizliğin sebebi ben değilim ki, devlet, diyelim ki hükümet. Benim bunda özgün bir suçum yok. Bütün bir ay hayvan gibi çalışıyorum, gülünç maaşımı alıyorum. Damlaya damlaya hiçbir şey olmaz banka hesabıma yatıramadan zart çalıyorsun onun cebimden. Onun yerine gel de ki bana, sayın abicim, senin iş yerinde ayda 2 hafta senin işlerini ben yapayım, maaşının yarısını bana ver. Razıyım, işe gitmeye bayılmıyorum ki. Anadolu seyahatlerine sen git, ben kumrularımla ilgileneyim. Onlar da çok mutlu olurlar bu durumdan. Ya da ben Anadolu'ya gidince sen kumrulara bak, sana bunun için Nafiye Hanım'a verdiğim gibi gündelik bir para vereyim. Bu tehlikeli tabii, çünkü ruhen kapkaççı olduğun için evi soyar, kumruların yemini kendin yersin. En iyisi sen Kapkaççı Sever İnsanlar Derneği'ne üye ol, onlar sana baksın. Beni rahat bırak, annesi fahişe olmamasına rağmen orospu çocuğu. Zamanla gürültüsüne alıştığımız, artık hayatımızın kanıksadığımız bir parçası olarak sürüyor taş döşeme işleri. Kimi yapılanlar göçtü, kırılıp yenileniyor. Bir iki kişiyle sıkı çarpışmama rağmen yarasız beresiz ulaştım eve en yakın lokantaya. Boyun bağını hafif gevşetmiş, gözlüğünü takmış, takım elbisenin ceketini vestiyere asmış, hep boynu bükük Rahmi Bey, barın ucundaki kasada hesap yapıyorken girdim içeri. İyi günler, kolay gelsin Rahmi Bey. Ah, kolay gelecek bir şey değil ki efendim. Ben muhtasar mı ödeyeyim, SSK mı ödeyeyim, bordro mu ödeyeyim, kira mı ödeyeyim? Neyi ödemeyeyim diye hesaplıyorum, şaşırdım kaldım diye dert yanma girişimindeyken, barın önünde pek duraksamadan, bardaki çengel bulmaca Nuri ile göz aşina beyle, barmen dublesi tek gibiyle selamlaşıp arka tarafa geçtim. Nuri bulmacayı bitirip katlamış, göz aşina beyle alçak sesle bir şeyler konuşup kıkır kıkır gülüyorlar. Ambül yanaştı masama. Hoş geldiniz abi, şarap ve peynir tabii. Gayet tabii Ambül. Terasa açılan kapının yanındaki masada, burada görmeye alışmadığım iki orta yaşlı adam, rakı leblebi muhabbetindeler, keyifleri yerinde, göbekleri haysiyetli, gevrek gevrek gülüyorlar, göbekleri bıngıldıyor. Konuştuklarından pek bir şey anlaşılmıyor. Demiş ki o da ona, öyleyse böyle, deyip basıyorlar kahkahayı, kadeh tokuşturuyorlar. Kapıdan boynuna atkı olarak Fenerbahçe bayrağı dolamış Fikret girdi. Kafa güzel, surat mütebessim, iki kaşı birbirinden yukarıda. Belli ki Fenerbahçe maçı kazanmış. Bara kuruldu, tebessümle selamladı herkesi. Dublesi tek gibiye küstahça, biz sarı lacivert viski canım. Meyve olarak lacivert üzüm, yanında sapsarı patates kızartması istiyorum. Patatesler çok kızartılmasın, kanarya sarısı kıvamında olacak, deyip ardından gevrek ve uzun kahkahasını patlattı. Gülerken göbekleri bıngıldayan adamların masasına genç bir bayan geldi. Bıngıldak adamlar ayağa kalkmadılar. Oturdukları yerden kadının elini sıktılar. İlişti masaya çekingence, blue jean'i kıçına yapışık, açık saçık yakalı beyaz gömlek giymiş kadın. Kapıdan girişinden itibaren gözleriyle onu izleyen göz aşina bey bir süre baka kaldı kadına. Sevinçle elini üç kere çırpıp "Fener!" diye bağırdı birdenbire Fikret. "Tebrikler Fikret Bey!" diyerek içine lacivert kürdanlar batırılmış kaşar peyniri parçaları sundu. Fener'in galibiyetine çok gıcık olmuş dublesi tek gibi. "Patates ve üzüm hemen geliyor, bu müessesemizin ikramı." Pek keyifli Fikret teşekkür etti. Dublesi tek gibi viskiyi sunarken ayrıca o penaltı değildi demeyi de ihmal etmedi. Penaltının Allah'ıydı o. 9 kusurlu hareketin 9'u da vardı o pozisyonda diye kükredi Fikret. Dublesi tek gibi susmayı yeğe tuttu. Ambül benim masaya şarabı peyniri ulaştırırken onu sollayarak, geçenlerde gözlüğü yüzüne 10 numara büyük, kır saçlı adamla gelen, yüksek topuklu kırmızı ayakkabılı sinirli kadın girdi içeri. Kırmızı çantasını kılıç gibi sallayarak, Rahmi Bey'e hoş geldiniz deme şansı tanımayarak, arşınlayarak lokantayı dipteki masaya oturdu. Uzun, ince, beyaz ojeli işaret parmağıyla bana yolluk sunan Ambül'ü çağırdı ve onu suçlar bir tonda, "Nerede o?" diye haykırdı. Fikret, Nuri ve göz aşina bey dipteki masaya döndüler. "Kim abla?" "Benimle hep burada buluşan eşşoğlu eşek" diyerek çantasını masaya vurdu sinirli kadın. "Eşşoğlu eşek abi diye birini hatırlamıyorum abla." Barda gülüşmeler oldu. Kadın bardakilere pis bir bakış attı. Gülerken göbekleri bıngıldayan leblebicilerin masasına, göz aşina beyin bakışlarıyla uzun uzun izlediği ikinci bir genç bayan geldi. Onu da oturdukları yerden el sıkışarak buyur ettiler masaya, leblebi perver şiş göbekler. Çekingence oturdu masaya esmer, güzelce, mini etekli, mantar topuk ayakkabılı, çantası doreli kadın. Göz aşina bey bir süre ayıramadı gözünü ondan. "Sen bana Rus bir bayan gelecek demiştin," diyor. Göbeği daha güzel bıngıldayan yanındaki blue jean'i kıçının deliğine kaçma eğilimindeki kadına. O gelemiyor, bu akşam bu arkadaş geldi diye yanıtlıyor kadın sessizce. Arkadaş nereli? Konyalı. Fark etmez canım, zaten bizde de Rusça yok. Konyaca daha güzel deyip kadeh tokuşturuyorlar dördü. Söz Konya'dan açılmışken Necmettin Erbakan'ın şerefine. Fikret gene ellerini çırpıp en büyük fener diye bağırdı. Kimse itiraz etmedi. Gayet mutlu viskisini dikleyip cebinden çıkardığı purosunu yaktı Fikret. Derin bir nefes çekip dumanını dublesi tek gibinin burnuna üfledi. Baksana buraya diye bağırarak ambulü çağırdı eşşoğlu eşek abiyi arayan kadın. Ambul koşarak gitti yanına. Buyurun efendim. Hep buraya gelirim dedi bana. Sen onu Tahsin ismiyle tanırsın diye azarlar gibi haykırdı ambule. Beyaz ojeli, kırmızı çantalı, ota boka sinirli kadın. Göz aşina bey sıkı bir kahkaha attı. Yahu şeyi söylüyor hanımefendi. Hani herkese ben mimarım diyen kır saçlı, kocaman gözlüklü tesisatçı Tahsin var ya. Tesisatçı mı? Diyerek yerinden fırladı yüksek topuklar. Gürültüyle bara ulaştı. Mimar değil mi yani o? Ne alakası var hanımefendi? Kendisi tesisatçıdır. Alaylı yanıtıyla gülmeyi sürdürdü göz aşina bey. Ayrıca kötü tesisatçıdır demeden duramadı ve sırıttı Çengelbulmaca Nuri. Fakat bendeniz mimarım hanımefendi. Size bir içki ısmarlayabilir miyim? Deyince göz aşina bey, sinirli kıçını mimar olmayan göz aşina beyin yanındaki bar sandalyesine yerleştirdi yüksek topuklu kırmızı ayakkabılı mimar perver kadın. Fikret uzun bir kahkaha attı, göz aşina beyi işaret ederek, ''Ne mimarı yahu? Beyefendi boş gezenin boş kalfası hanımefendi. Fakat bendeniz dekoratörüm, iç mimarım yani, çıkışım vakko.'' 5. ayrımın sonu. Sayfa 76.